Ayrım 51.
Sayfa 521. Yüksel Menderes'in merkeze alındığı haberi günler boyu baba Adnan Menderes'ten gizlendi. Üzülmesini istemiyorlardı. Ama Adnan Menderes'in mektuplarında sık sık oğlu Yüksel'in nerede ne yaptığını sorması üzerine dayanamayıp gerçeği yazdılar. Ve İsviçre'de okuyan Mutlu Menderes'e döviz gönderilemediği için Türkiye'ye çağrıldı ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine kaydedildi. Küçük Aydın Menderes'in de okul sorunu vardı. 27 Mayıs askeri müdahalesi öncesi Robert Kolej'in 2. sınıfında okuyordu. Öğrenci olayları nedeniyle annesi tarafından Ankara'ya getirilmişti. Askerlerin müdahalesi sonucu Aydın Menderes'in okul sorunu uzamıştı. Hiçbir okula kaydettiremiyorlardı. Bu dönemde ODTÜ öğrencisi Ekrem Pakdemirli'den evde ders alan Aydın Menderes ortaokul sınavına dışarıdan vererek Ankara Koleji'ne kaydoldu. Dipnot, İzmirli Ekrem Pakdemirli ANAP milletvekilliği yaptı. Ulaştırma Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İhtilal kabinesi DP ağırlıklı. Berrin Menderes sorunlarını tek tek çözmeye başladığı o günlerde askeri müdahaleyi gerçekleştiren subaylar, Milli Birlik Komitesi'ni MBK kurmuşlar ve ülke yönetimini tamamen ele geçirmişlerdi. İlginçtir, 1913'te Babıali baskınını gerçekleştirip hükümeti deviren İttihatçı subaylar ile 1960 askeri müdahalesini yapan subayların rütbeleri neredeyse aynıydı. Amaçları da benzerdi. Dipnot: Türkiye'de askeri darbelerle ilgili tartışmalarda, makalelerde, kitaplarda hep 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980'den bahsedilir. Ne Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi ne de Babıali baskını gibi askeri müdahalelerden söz edilir. Türkiye'de Kara Harp Okulu'nun kuruluşunun 1834, 170. yıl dönümü kutlanır ama askeri darbe deyince 1960 baz alınır. Ve tüm bu olup bitenler Osmanlı mirasıydı. Askerler 47 yıl sonra Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliğine göre Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak için müdahale etmişti. TBMM ve hükümet feshedilmiş, her türlü siyasal hareket yasaklanmış ve DP kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı, Başbakan, TBMM Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri gibi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun ve üst düzey subaylar da gözaltına alınanlar arasındaydı. Cemal Gürsel, MBK Başkanlığı, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve Başkomutanlık görevlerine getirildi. Kabine o sıcak günlerde birkaç kez değişti. Bu hükümetlerde görev yapan bakanlar şunlardı: Fahri Özdilek, Bursa; Amil Artus, Bursa; Kemal Kurdaş, Bursa; Şefik İnan, Selanik; Orhan Mersinli, Selanik; İhsan Soyak, Üsküp; Hüseyin Ataman, Yanya; Mehmet Reşit Beşerler, Vodina; Nasır Zeytinoğlu, İstanbul; Şahap Kocatopçu, İstanbul. Dipnot: Şahap Kocatopçu 12 Eylül 1980 askeri darbesinde de yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na getirildi. Bedrettin Tuncel, Gelibolu; Fehmi Yavuz, Isparta; Adnan Erzi, İstanbul; Osman Tosun, Ödemiş; Daniş Koper, Diyadin; Cihat Baban, İstanbul. Dipnot: Cihat Baban 27 Mayıs hükümetine Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yaptı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinde ise bu kez Kültür Bakanı'ydı. Fethi Aşkın, Kandıra; Cahit İren, İstanbul; İlhan Aşkın, Yenişehir; Hayri Mumcuoğlu, İstanbul; Cahit Talas, Trabzon; Muhtar Uluer, Konyak; Zühtü Tarhan, İstanbul; Abdullah Pulat Gözübüyük, Kayseri. Dipnot: Abdullah Pulat Gözübüyük 27 Mayıs hükümetinde Adalet Bakanlığı yaptı. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası tasfiye edilen TBMM yerine kurulan Danışma Meclisi'nde üyelik yaptı ve 1982 Anayasası'nın hazırlanmasına önemli rol oynadı. Nasıl oluyor demeyin, oluyor işte. Feridun Üstün, İstanbul; İhsan Kızıloğlu, Sivas; Sıtkı Ulay, İstanbul; Orhan Kubat, Karecik; Mehmet Baydur, Gerze; Ekrem Alican, Adapazarı; Ragıp Üner, Nevşehir. Dipnot: Ragıp Üner, Adalet Partisi hükümetinin 1969 İçişleri Bakanlığı'nı yaptı. Selim Sarper, İstanbul. Bugüne kadar hiç yapılmamış bir tespitte bulunalım. İhtilal kabinesi DP ağırlıklıydı. 1950-1957 yılları arasında DP milletvekilliği yapmış Rüştü Özal, 1946-1954 yılları arasında DP milletvekilliği yapmış Cihat Baban, 1950-1957 yılları arasında DP milletvekilliği yapmış Ekrem Alican bakan yapılmıştı. Sadece milletvekilleri değil, DP'nin bürokratları da ihtilal hükümetindeydi. DP'nin Karayolları Genel Müdürü Orhan Mersinli, Ulaştırma Bakanı; DP'nin Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Feridun Üstün, Tarım Bakanı; DP'nin Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı Daniş Koper, Bayındırlık Bakanı olmuştu. Bazı isimlerden hiç vazgeçilemiyordu sanki. Selim Serper'i isteyen güç ABD'ydi. Dışişleri Bakanlığı için önce Fahri Korutürk'ün adı geçmişti. Ancak sonradan ne olduysa Fatih Rüştü Zorlu'nun yakın arkadaşı Selim Sarper, Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturtulaverdi. Selim Sarper, Sovyetler Birliği ile ilişkilerin gerginleşmesine neden olan dönemin Moskova Büyükelçisi'ydi. Bir diğer özelliği ise 27 Mayıs askeri müdahalesinden sonra bayarlar ve zorlularla çok yakından ilgilenmesiydi. Ailelere bu kadar yakın ilgi gösteren bir bürokratın tepkisel bir hareket tarafından bakımlılığa getirilmesi ilginç değil midir? Selim Sarper'i isteyen güç ABD'ydi. Çok geçmedi ABD Başkanı Eisenhower, Cemal Gürsel'i kutlayan ve hükümete başarılar dileyen bir mesaj gönderdi. Tıpkı 1913 Baba Ali baskınından sonra İttihatçıların ve 1950'de Beyaz İhtilal yapıp iktidara gelen Demokrat Partililerin yaptığını, 27 Mayıs 1960'da Milli Birlik Komitesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 235'i general ve amiral olmak üzere 4000 subay emekli edildi. 1913'te subayların emeklilik maaşını İttihatçılara Almanlar vermişti. 1950'de DP'lilere ve 1960'da MBK'cilere para ABD'den geldi. MBK ordudan sonra üniversitelere el attı. 147 öğretim üyesinin işine tembel, yeteneksiz, reform düşmanı diye son verildi. Cumhuriyet tarihinde yeni bir dönem başlamıştı. Yeni anayasa, yeni seçim yasası yapma gibi görevler için kurucu meclis oluşturuldu. Kurucu meclis siyasal partilerin üyeleri, CHP 45, CKMP 25 milletvekili, barolar, basın, ticaret odaları, sendikalar, üniversiteler, gençlik kuruluşları ve 67 ilin temsilcilerinden oluşuyordu. Meclisin 272 üyesi arasında ilginç isimler vardı. Başta Milli Şef İsmet İnönü, sonra CHP hükümetinin başbakanı Şemsettin Günaltay, Osmanlı'dan beri milletvekilliği bakanlık yapmış tarihi bir isim Yusuf Kemal Tengirşeng, DP hükümetlerinde bakanlık milletvekilliği yapmış, sonradan partiden ayrılmış isimler de kurucu meclisteydi. Fahri Belen, Bolu, Nihat Reşat Belger, İstanbul, Fethi Çelikbaş, Burdur, Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Manisa, İbrahim Ökten, Bursa. Devlet Başkanı Cemal Gürsel'in kontenjanından kurucu meclise giren Fuat Köprülü'nün oğlu Orhan Köprülü'yü de bu listeye eklemek gerekiyor. Bir de damatları Coşkun Kırca'yı. Eskişehir Valiliği sırasında köy enstitülerine komünist yuvası diyen Daniş Yurdakıl kurucu meclis üyesi yapılmıştı. Cahit Kayra, 38 Kuşağı, 2002 sayfa 112. Kurucu mecliste iki eski genelkurmay başkanı vardı. DP'nin tasfiye ettiği İsmet Paşa'nın sınıf arkadaşı emekli orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman ve Enver Paşa'nın enişesi emekli orgeneral Kazım Orbay. Kazım Orbay kurucu meclis başkanlığına seçildi. Kurucu meclisteki diğer ünlüler şunlardı. Şair Behçet Kemal Çağlar, gazeteci Bülent Ecevit, gazeteci Oktay Ekşi, İsmet Giritli, Turan Güneş, Prof. Ayşe Ata ve Prof. Hurşit Güneş'in babaları, gazeteci Altan Öymen, CHP milletvekili Hıfzır Rahman Raşit'in oğlu, CHP milletvekili Onur Öymen'in amcaoğlu, kendisi de iki dönem CHP milletvekili ve bir süreliğinde CHP genel başkanlığı yaptı, ressam Tahir Burak, asistan Mümtaz Soysal, gazeteci Ömer Sami Coşar, Abdi İpekçi ile birlikte 27 Mayıs'ın perde arkasını İhtilalin İç Yüzü adlı kitapta anlattı. Gazeteci Ali İhsan Göğüş, gazeteci Zeynep Göğüş'ün dedesi, Hasan Celal Güzel'in dayısı. Öğretim üyesi Münci Kapani, DP'li Bakan Osman Kapani'nin kardeşi. Yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu, doçent Muammer Aksoy, Turgut Göle, Profesör Nilüfer Göle'nin babası. Yazar Doğan Avcıoğlu, Profesör Tarık Zafer Tunay'a, Cemil Sait Barlas, gazeteci Mehmet Barlas'ın babası. Supi Baykam, ressam Bedri Baykam'ın babası. Gazeteci İlhami Soysal, 1957'de 9 subay olayında tutuklanan emekli kurmay albay Cemal Yıldırım, İzmirli ünlü iş adamı Dündar Soyer, Profesör Hıfzı Veldet Belidedeoğlu. 27 Mayıs öncesi bozulan ekonomik durumu düzeltmek için hazineye yardım amacıyla Ankara'da 1. Zırhlı Tugay'ın subay, assubay ve erleriyle aileleri alyanslarını bağışladılar. 1. Zırhlı Tugay'ın başlattığı bu uygulama İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iktidarı dönemindeki bağış kampanyasına benziyordu. Tüm yurda yayıldı. Listenin başında iş adamı Vehbi Koç vardı. 26 kilo altın ve bir bina bağışlamıştı. Bir gün kapılarının zili çalındı. Berrin Menderes kapıyı açtı. Kimse yoktu. Tam kapıyı kapatacakken kapı eşiğinde bir zarf gördü. Zarfı alıp açtı. İçinde para vardı. Gözleri doldu. Yassıada'da mahkeme süreci başlamış. Menderes'lerin başta Çakırbeyli çiftliği olmak üzere tüm mal varlığının gelirleri gibi bankalarındaki hesapları da bloke edilmişti. Sadece geçinebilmeleri için 2000 lira çekmelerine izin veriliyordu. Bunun 300 lirası Yassıada'ya Adnan Menderes'e gidiyordu. Geçinemiyorlar sözü kulaktan kulağa yayılmış, bunu duyan bazı DP'liler gizlice para yardımı yapmaya başlamıştı. Ama sanılanın aksine Menderes'lerin para sıkıntısı çekmeleri çok gerçekçi görünmüyor. Gerek Adnan Menderes'in gerekse Berrin Hanım'ın yakın akrabaları çok zengindi. O dönemde onlardan maddi yardım almamaları söz konusu bile değildi. Neyse. Düşükler yassı adada filmi intihar ettiriyor. Ankara Göreme sokağındaki eve artık yassı adadan da mektuplar gelmeye başlamıştı. Mektuplar için belli kurallar vardı. 50 kelimeyle sınırlıydı. Eski yazıyla değil Latin harfleriyle yazılacaktı. Günde sadece bir mektuba izin vardı. Gelen mektuplar kontrol ediliyordu. Sansüre uğrayan yerler karalanıyordu. Berrin Menderes gönderdiği tüm mektuplara Adnancığım, Adnan Menderes ise Berrinciğim diye başlıyordu. Mektuplarda daha çok sağlık durumları sorulup selam edildikten sonra mahkemeye delil olarak verilecek belgeler üzerinde duruluyordu. Emlak Bankası tasarruf hesabımızda kaç liramız var, kaç lira elektrik parası veriyorduk, hava gazına ne kadar öderdik, evin saçaklarını tamir ettirmiştik, faturası var mı, gelir vergisi beyannamesinin hesap dökümünü gönderir misin, traktörün borcu ne kadardı, yabancı devlet adamlarının bize armağan ettiği hediyelerin dökümünü yapar mısın gibi. Mektupların bir diğer konusu ise yakında başlayacak davalar için avukat bulunmasıydı. Adnan Menderes, Berrin Hanım'a yazdığı mektupta Profesör Bülent Nuri Esen'in avukatı olmasını istedi. Zaten Profesör Esen 27 Mayıs'tan önce Başbakan Menderes'in umumi vekiliydi. Berrin Hanım, oğlu Aydın'ı yanına alıp Profesör Esen'e gitti. Görüşme umduğu gibi olmadı. Profesör Esen, Adnan Menderes'i savunmayı kabul etmedi. O günlerde kamuoyunda esen hava, hukuk profesörünü de etkilemişti. Her sanık için en fazla 3 avukat bulundurma şartı vardı. Ancak bir tek avukat bulmakla zorlanılıyordu. Kimi korkuyor, kimi ise astronomik paralar istiyordu. Sonunda 3 genç avukat Adnan Menderes'i savunma görevini üstlendi. Talat Asal, Burhan Apaydın ve Ertuğrul Akça. Avukat Ertuğrul Akça aileye uzak biri değildi. Fatma Berrin Hanım'ın teyzesi Evliyazade Gülsüm Hanım'ın kayınbiraderinin torunuydu. Ayrıca Ertuğrul Akça, Fahire Cemal Tuncan'ın kızı Güler'le evliydi. Yani İzmir Belediye Başkanı Faruk Tuncan'ın eniştesiydi. Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın damadı sayılırdı. Fatin Rüştü Zorlu, 3 avukata gerek yok, tek avukat yeter diyordu yazdığı mektuplarında. Orhan Cemal Fersoy ve Ertuğrul Akça üstlendi savunmasını. Dipnot: Fatin Rüştü Zorlu'nun avukatı Orhan Cemal Fersoy 1969-1973 yılları arasında AP milletvekilliği yaptı. 1979-1980 yılları arasında senatör olarak TBMM'de bulundu. 1979 AP azınlık hükümetinde Milli Eğitim Bakanıydı. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle 10 yıl siyasi yasaklı oldu. Fersoy'un bulunduğu o AP hükümetinde Gençlik ve Spor Bakanı kimdi dersiniz? Adnan Menderes'in avukatı Talat Asal. O da Fersoy gibi 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası 10 yıl siyasi yasaklı oldu. Şaka gibi. Davalar Yassıada'da 14 Ekim 1960'da başlayacaktı. Avukatlar adaya gittiklerinde öğrendikleri haberler hiç de iyi değildi. Adnan Menderes 16 Haziran'da sinir krizi geçirmiş, bir süre revirde kalmıştı. Konya valisi Cemil Kereşoğlu jiletle bileklerini keserek intihar etmişti. Kravatıyla kendini asan DP Fatih İlçe Başkanı Doktor Ömer Faruk Sargut kurtarılmıştı. Ve Celal Bayar 25 Eylül'de banyoda bel kemeriyle intihara teşebbüs etmiş, ancak o da kurtarılmıştı. Kendine geldiğinde ilk sözü, bize artistler gibi film çevirttiniz olmuştu. Dipnot: Celal Bayar ile Eczacıbaşı Süleyman Ferit Bey'in dostluğundan bahsetmiştik. Bu sevgi öylesine köklü oldu ki Eczacıbaşı ailesi bu uğurda can bile verdi. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra bir gün İstanbul Beyoğlu'ndaki Gaskonyalı Toma'nın Yeri adlı kulüpte 27 Mayıs taraftarı gençler ile DP'liler arasında kavga çıktı. Aralarında Vedat Eczacıbaşı'nın da bulunduğu DP'li gençler gözaltına alındı. Vedat tutuklanıp Balmumcu cezaevine gönderildi. 46 yaşındaki Vedat burada bir kutu hap içerek intihara teşebbüs etti, kurtarıldı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yollandı. Ve ne acıdır ki burada babası Ferit Bey'in ürettiği kolonyayı üzerine döküp yakarak intihar etti. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı intihara kadar götürecek film 14 Eylül gecesi Yassıada'da çekilmişti. Filmin adı Düşükler Yassıada'daydı. Kamuoyunda Yassıada'da bulunan tutukluların durumlarının çok kötü olduğu yönünde yaygın kanı vardı. Bu nedenle askeri yönetim sinemalarda gösterilmek üzere adadaki yaşamı anlatan bir film çekimi yapılmasını emretti. 14 Eylül gece yarısı adadaki tüm tutuklular yataklarından kaldırıldı, giyinip hazırlanmaları istendi. DP'liler gece yarısı gelen emirle şaşırdılar, ne oluyordu? Sonradan tüm hazırlıkların film çekimi için olduğunu anladılar. Senaryo gereği Yassıada'ya gelişleri yeniden çekildi. İş bununla bitmedi. Yaşam şartlarının iyi olduğunu göstermek için Berber'de, hastanede, Koğuş'ta çekimler yapıldı. Fatin Rüştü Zorlu'dan Koğuş'ta kitap okuma numarası yapmasını istediler. Refik Koraltan ise alışveriş yapıyordu. Düşükler Yassıada'da filmi Türkiye sinemalarında gösterilmeye başlandı. Alışılmadık bir seslendirmeyle daha mahkeme başlamadan hükümler verilmiş gibiydi. Vatan Cephesi Başkumandanı Kemal Aygün, Barların Haratçı Başısı Faruk Oktay, Üniversite Gençliğinin Amansız Celladı Bumin Yamanoğlu, İşte Menderes, Poz Vermeden Edemez, Sofrasında Kilosu 1000 liraya Satılan Siyah Havyar Bulunmamakla Beraber Celal Bayar iştahından Bir Şey Kaybetmiş Görünmemektedir. Emir çıkmıştı, filmi izlemesi için tüm öğrenciler öğretmenlerinin başkanlığında sinemaya götürülüyordu. Tam o günlerde 14 Ekim 1960'da demokratlar hakkında açılan davaya Yassıada'da başlandı. Güzide Zorlu'nun duruşma günlüğü. 592 sanık vardı. Hastanede bulunanlar dışında tüm tutuklular koğuşlardan çıkarıldı. Tek sıra yürüyüş tertibinde sağ ve sol yanlarında denizci ve karacı teğmenler eşliğinde yapımı 4,5 ayda tamamlanan Yassıada'daki mahkeme salonuna getirildiler. Önde Celal Bayar, arkasında Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu vardı. Diğer DHP'liler parti ve hükümetteki statülerine göre sıraya sokulmuştu. Adnan Menderes ürkekti ve hep önüne bakıyordu. Tahta sandalyeye oturdu, boynunu büktü, ellerini önünde buluşturup beklemeye başladı. Evliyazadelerin diğer damadı Fatin Rüştü Zorlu düşünceli görünüyordu. Zayıflamıştı ve saçları beyazlaşmıştı. En rahatı Celal Bayar'dı. Sağında oturan Adnan Menderes'e hafif sırtını dönerek oturması dikkatlerden kaçmadı. Salonda kimlerin olduğunu merak ediyordu. Sürekli salona göz gezdiriyordu. Salon doluydu. Sanık ve avukatlar haricinde 600 kişilik daha kontenjan ayrılmıştı. Bunun 200'ü basın mensuplarına, 20'si üniversitelere, 50'si sanık yakınlarına ve 60'ı bürokrasiye ayrılmıştı. Ülkenin çeşitli yerlerinden gelenlerle kor diplomatikler de unutulmamıştı. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelecekler için 220, diplomatlar ve yabancı misafirler için 50 kişilik yer ayrılmıştı. Tutuklu yakınları mahkeme salonunda sanıkların arkasında aynı sıraya oturtulmuştu. Sanıklara dikkatle bakmak, onlarla işaretleşmek, el sallamak yasaktı. Salonda o sabah sandalye gıcırtısı ve öksürük dışında tek ses yoktu. Saat 9.35'te Yüksek Adalet Divanı salona girdi. Başkan Salim Başol madeni ses tonuyla, "Türk milleti adına yargı hakkını haiz Yüksek Adalet Divanı, Yassıada duruşmalarına başlamıştır. Açık olarak duruşmaya devam edilecektir. Yoklamaya başlayacağız. Adı soyadı okunan evet diye ayağa kalkarak cevap verir." diyerek 9 ay 27 gün sürecek duruşma sürecini başlattı. Duruşmaları sanıkların birinci dereceli yakınları, anne baba, kardeş, eş ve reşit olmuş çocukları izleyecekti. Ama her duruşmaya sadece bir kişi gidebilecekti. Üstelik hangi sanık ailesinin izleyici olacağı kurayla belirleniyordu. Çünkü sadece 50 kişilik kontenjan vardı. Berlin Menderes duruşmalara hiç gitmedi ama radyodaki Yassıada Saati programını hiç kaçırmadı. Yassıada duruşmaları mahkeme salonundaki özel bölümde düzenli olarak mantlara alınıyor ve her akşam Ankara, İzmir ve İstanbul radyolarının ortak yayınında saat 20-21 arasında Yassıada Saati adlı programda yayınlanıyordu. Programı aralarında Feridun Fazıl Tülbençi, Orhan Birgit, Bedi Faik gibi gazetecilerin bulunduğu grup hazırlıyordu. Programda fon müziği olarak Plevne Marşı kullanılıyordu. Berlin Menderes, Adnan Menderes'in savunma yaptığı günlerde ses tonuna göre sağlığının nasıl olduğu konusunda tahminde bulunuyordu. Sanık ailelerinden sadece 310 kişi duruşmalara gitmek için müracaat etmişti. Bunlardan biri de Güzide Zorlu'ydu. Emel Zorlu 1, Sevin Zorlu ise iki kez gitti duruşmayı izlemeye. Toplam 204 duruşmanın en az yarısında Güzide Zorlu salondaydı. Eşi İbrahim Rüştü Paşa'nın Midilli Adası'na sürgüne gönderildiğinde bebeği Fatin Rüştü'yü kucağına alıp kocasının yanına giden 24 yaşındaki Güzide Zorlu, bu kez 70 yaşında oğlunu yalnız bırakmamak için neredeyse hemen her gün Yassıada'ya gidip geliyordu. Sabah kalkıyor, Taksim'deki evinden saat 6 sularında çıkıp 500 metre kadar yürüyerek Dolmabahçe Camii'nin köşesinde bulunan Yassıada İrtibat Bürosu'na kimliğini onaylatıyor, gidiş geliş 480 kuruşa bilet alıyor, sanık yakınlarına ayrılmış turnikelerden geçip vapurun sanık yakınları için ayrılmış alt kattaki bölümüne oturuyordu. Yassıada vapuru 8'de kalkıyordu. Dipnot, Dolmabahçe'deki irtibat bürosunun komutanı Kurmay Albay Namık Kemal Ersun, 1978'de Kara Kuvvetleri komutanı iken askeri darbeye teşebbüs edeceği iddiasıyla Yüksek Askeri Şura kararı beklenmeden re'sen emekli edilecekti. Bakınız Bay Pipo, Soner Yalçın, Doğan Yurdakul, Doğan Kitap. Yassıada'ya ulaşıldığında ziyaretçiler vapurdan isimlerin dokunmasıyla tek tek çıkıyordu. Kimlik tespiti gibi gerekli işlemleri yaptırdıktan sonra tellerle çevrili, beton dökülmüş 150 metrelik yokuşu çıktıktan sonra üstü tenteyle örtülü antrede son kez kontrolden geçip mahkeme salonuna giriyorlardı. Güzide zorlu bu yorucu yolculuk süresince kimseyle konuşmamaya, göz göze gelmemeye çalışıyordu. Tek sohbet ettiği kişi 2. Abdülhamid'in büyük oğlu Şehzade Selim'in torunu Nemika Sultan'ın kızı Satıha Turan'dı. Satıha Hanım, eşi tarih profesörü DP Trabzon milletvekili Osman Turan'ı görmeye gittiğinde Güzide Hanım'la yan yana oturmaya çalışıyordu. Biliyordu ki insanlar zor günlerden geçiyordu ve herkesin sinirleri çok yıpranmıştı. Ters tepkiler verebiliyorlardı. Vapurda sanık yakınlar arasında bir iki ufak tatsızlık yaşanmıştı. Benzer olayın biri de Güzide Zorlu'nun başına gelmişti. Sevin Zorlu'nun anlatımına göre oğlunu mahkemeye delil olarak vereceği bir belgeyi Büyükelçi Melih Esenbel'den istemeye giden Güzide Zorlu'yu, Melih Esenbel'in eşi Emine Esenbel yeteri kadar rahatsız olduk diyerek evden kovmuştu. Hakarete uğramak Güzide Zorlu'yu çok incitmişti. Çünkü Melih Esenbel'in dedesi Mahmut Celaleddin Paşa, 2. Abdülhamit döneminde bir kez Maliye Nazırlığı 1887 ve iki kez Nafıa Nazırlığı 1890 ve ikinci kez 1895-1898 görevlerinde bulunmuş tarihçi, yazar, şair bir kişiydi. Ve Güzide Zorlu'nun babası Hüseyin Rıfkı Paşa'nın arkadaşlarından biriydi. Ailece görüşüyorlardı. Keza Melih Esenbil'in babası besteci Şemseddin Ziya da yakınlarıydı. Bu aile dostluğu nedeniyle Fatih Rüştü Zorlu, Melih Esenbel'i dışişlerinin 2 numaralı koltuğu olan genel sekreterliğe oturtmuştu. Güzide Zorlu bu olaydan sonra Esenbel'lere söylemediğini bırakmadı. Ben onun dedesi Mahmut Celaleddin'in nasıl jurnalci olduğunu da bilirim, söyletmesinler beni. Ama o günlerde alacağı bir haber Esenbel'lerin kaba tavrını unutturacaktı. Gelini Emel Zorlu hastaydı. Güzide Zorlu onu Amerikan hastanesine yatırdı. Gerekli tetkikler yapıldı. Sonuç evliyazadeler ve zorlular için yıkım oldu. Emel Zorlu kanserdi. Fatih Rüştü Zorlu'ya bu acı haberi vermeme kararı aldılar. Asmazlarsa gerisi kolay kızım. Herkesin sıkıntı içinde bulunduğu o günler Emel Hanım için daha zorlu geçiyordu. Annesi Makbule arası kaybedeli daha bir ay olmuştu. Eşi Fatin Rüştü Zorlu 5 aydır Yassıade'de bir hücrede hapiste. Babası Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın gözleri artık hiç görmüyordu. Kızı Sevin'le ve kayınvalidesi Güzide Hanım'la arası iyi değildi. Tek dostu, arkadaşı, kuzeni Berrin Menderes'ti. Berrin Hanım da yaşamının en sıkıntılı günlerini yaşıyordu. Annesini, teyzesini kaybetmiş, şimdi de hayatta tek dertleştiği kuzeni Emel Zorlu amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Üstelik 31 Ekim 1960 tarihinde bebek davası başlamıştı. Adnan Menderes'in ünlü sopranı Ayhan Aydan'dan olan gayrimeşru çocuğunun doğduktan sonra Başbakan Menderes'in talimatıyla Doktor Fahri Atabey tarafından öldürüldüğü ileri sürülüyordu. 1951 yılından beri Evliyazadelerin sır gibi sakladıkları, birbirlerine fısıldayarak anlattıkları Menderes-Aydan aşkı dava nedeniyle gazete manşetlerine çıkmış, radyolarda yayınlanmaya başlamıştı.